Ayrım 37. Yırtıcı Kuş Wilbur Smith sayfa 465. Altuğ da yavaşça Eland diye fısıldadı. Hal bunun Hollanda dilinde geyik anlamına geldiğini biliyordu. Çok kocamandı bu hayvanlar. Thomas amcasının High Wild malikanesinde yetiştirdiklerinden daha da büyüklerdi. Üçü, yani Hal, Altuğ'da ve Aboli kötü kokan otlarda dolu küçük bir çukurda yüzü koyun yatıyorlardı. Sürü ilerideki tatlı diken ağaçlarının oluşturduğu koruya yayılmıştı. Hal sürüdeki hayvanları saydı, 52 erkek, dişi ve yavru vardı. Erkek geyikler hantal ve şişmandılar. Bu nedenle yürürken sarkık gerdanları sağa sola sallanıyor, karınları ve sağırlarındaki etleri pelte gibi titriyordu. Her adım atışlarında kırılan dalların çatırtısını andıran acayip bir ses duyuluyordu. Aboli Hal'in kulağına bu ses dizlerinden çıkıyor diye açıkladı. Her şeyin tanrısı olan ulu Nkulu Kulu bu hayvanlar antilopların en irisi olduklarını söyleyerek övündükleri için onları cezalandırdı. Onlara bu derdi verdi. Bir avcının hayvanların çıkardıkları sesleri ta uzaklardan duyması için. Hal bu garip inanç karşısında gülümsedi ama sonra Aboli'nin söyledikleri yüzündeki gülümsemenin silinmesine neden oldu. Ben bu hayvanları bilirim. Kabilemin avcıları onlara çok değer verirlerdi. Çünkü sürünün başındaki erkek geyik gibi bir hayvanın kalbinin etrafında çok yağ vardır. İki kişi bile taşıyamaz bunu. Aylardan beri hiç yağlı et yiyememişlerdi. Vurmayı başardıkları hayvanların hiçbiri yağlı değildi. Hepsinin canı yağ istiyordu. Sukiyana Hal'i uyarmış, yağlı et bulamazlarsa çok yakında bitkin düşüp hastalanacaklarını söylemişti. Genç adam sürünün başındaki tatlı diken ağacından otlayan erkek geyiği inceledi. Hayvan helezon biçimindeki koskocaman boynuzlarıyla daha yukarıdaki dalları aşağıya çekiyordu. Rengi de dişilerinkine benzemiyordu. Yumuşak, kadife gibi kahverengiydi dişiler. Buna karşılık erkek yaşlılıktan grimsi maviye dönüşmüştü. Dev boynuzlarının arasında alnında daha koyu renk tüyler vardı. Aboli erkeği bir tarafa bırak diye salık verdi Hale. Eti sert ve lif liftir. Onun arkasındaki dişiyi görüyor musun? Eti lezzetli ve yumuşaktır onun. Yağları ağzında bala dönüşür. Genç adam onun tavsiyelerinin her zaman en iyisi olduğunu biliyordu. Ama avcılara özgü o istekle dev erkek hayvan onu çekiyordu. Nehri sağ salim geçersek taşıyabileceğimiz kadar bol ete ihtiyacımız olacak. Hal kararını vermişti. Her birimiz seçtiği hayvana ateş edecek. Ben erkeği vuracağım. Sen ve Altuğ da daha genç hayvanları seçin. Karnının üzerinde sürünerek ilerlemeye başladı. Diğerleri de onu izlediler. Hal dağlardan indikten sonraki günlerde ovalardaki hayvanların insanlardan pek korkmadıklarını görmüştü. O korkutucu iki ayağının üzerinde dimdik duran yaratıklar bu hayvanların dehşete kapılmalarına yol açmıyordu. Bu nedenle avcıların ateş edecek kadar yaklaşmalarını aldırmıyor, ancak ondan sonra uzaklaşıyorlardı. Hal herhalde insanlar kovulmadan önce cennet de böyleydi diye düşündü. Sürünün başındaki erkek geyiğe yaklaşıyordu. Hafif rüzgar da onlardan yanaydı. Ağır yanan kibritin mavi dumanlarını sürüden uzağa uçuruyordu. Genç adam geyiğe o kadar yakındı ki onun güzel iri siyah gözlerini çerçeveleyen kirpikleri tek tek görebiliyordu. Hayvanın kızıl ve sarı ön bacaklarının arasındaki yumuşak deriye öbek öbek yapışmış olan keneleri de. Geyik mavi diliyle dikenlerin arasındaki ince dallardan taze yeşil yaprakları usulca alıyordu. İki yanında genç dişiler de aynı diken ağacından otluyorlardı. Birinin peşinde bir yavru vardı. Diğerinin karnı iyice şişti. Yavrulayacağı anlaşılıyordu. Hal başını çevirip arkasında yerde yatan iki adama baktı. Ağır ağır hareket ederek onlara iki dişiyi gösterdi. Aboli başını sallayarak tüfeğini kaldırdı. Genç adam bütün dikkatini tekrar dev erkek geyiğe verdi. Hayvanın omzunu kaplayan derinin altındaki kürek kemiğinin kenarını görebiliyordu. Bu geniş ve düzgün mavimsi gri deride nişan almak için uygun bir yer seçti. Tüfeği kaldırarak dipçiyi omuzundaki çukura dayadı. İki yanındaki arkadaşlarının da aynı şeyi yaptıklarını sezdi. Hal ateş etti. İki yanındaki silahların patlama sesi kendi tüfeğininkine karıştı. Tüfeklerden dönerek yükselen beyaz bir duman genç adamın önünü görmesini engelledi. Silahını atıp ayağa fırladı. Dumanların kenarından ileriyi görebilmek için yana doğru atıldı. Dişilerden biri yere yığılmıştı. Canı demek olan kanları boynundaki yaradan fışkırırken tekmeler atıyor, debeleniyordu. Diğer dişi ise sendeleyerek uzaklaşıyordu. Avcılara yakın olan ön bacağı kırılan kemiğinden gevşekçe sarkıyordu. Aboli onun peşinden koşmaya başlamıştı bile. Kınından çektiği kılıcı sağ elindeydi. Sürünün geri kalanı sıkışık kahverengi bir kitle gibi vadiden aşağıya akıyordu. Yavrular annelerinin peşindeydiler. Ancak iri erkek geyik sürünün başında değildi. Kurşun topun onu kötü yaraladığının en kesin kanıtıydı bu. Hayvan ilerideki çimen kaplı alçak tepenin az meyilli yamacından çıkıyordu. Ama zorlukla, kısa adımlar atıyordu. Geyik yön değiştirirken halde onun iri omzunu gördü. Yanından akan kan güneşte bir bayrak kadar kırmızıydı. Delinen akciğerlerine hava karıştığı için kanda kabarcıklar vardı. Hal koşmaya başladı. Öbek öbek otların üzerinden hızla atlıyordu. Bacağındaki yara artık tamamıyla iyileşmiş, sadece mavi renkteki tırtık tırtık yeri kalmıştı. Uzun yolculuk sırasında dağlar ve ovalardan yürüyerek geçerlerken bacağı adam akıllı güçlenmişti. Onun için çevik uzun adımlar atıyordu. Erkek geyik bir halat boyu kadar ötede genç adamdan uzaklaşıyor, havaya ince kızıl zerreli toz bulutları kaldırıyordu. Ama sonra yarasının etkisi görülmeye başladı. Şimdi gümüşümsü otların üzerinde akan kanlarının çizdiği parlak bir çizgi vardı. Hal aradaki açıklığı kapattı. Şimdi dağ gibi hayvanın ancak 12 adım kadar gerisindeydi. Geyik izlendiğini anlayarak döndü. Genç adam hayvanın tüylü iri kafasını eğeceğini ve helezon biçimi boynuzlarını ona doğru tutarak saldıracağını sandı. Duraklayıp geyiğe baktı ve kılıcını kınından çekerek kendini savunmaya hazırlandı. Erkek geyik ona iri kara gözleriyle şaşkın şaşkın baktı. Bu gözlerde yaklaşan ölümün verdiği acı vardı. Hayvanın burun deliklerinden kanlar akıyordu. Yumuşak mavi dili ağzının bir yanından sarkıyordu. Geyik hale saldırmak için hiçbir hareket yapmadı ya da kendisini korumak için. Gözlerinde kin ya da öfke yoktu. Genç adam geyiğin etrafında dolaşarak saldırabileceği bir yer aradı. "Beni bağışla," diye fısıldadı. Bu olağanüstü güzel hayvana verdiği acıyı seyrederken ağır ağır gelen pişmanlık dolu dalgaların kalbine çarptığını hissetti. Sonra birdenbire atılarak kılıcı uzattı. Usta bir eskrimcinin vuruşuydu bu. Kılıç kabzasına kadar geyiğin etine saplandı. Hayvan şahlandı ve hızla döndü. Kılıcın kabzası Hal'in elinden kaydı. Ama çelik geyiğin kalbini bulmuştu. Hayvanın ayakları usulca gövdesinin altına büküldü. Geyik gücü tükenmiş halde dizlerinin üzerine çöktü. Hafif bir sesle inleyerek yan devrildi ve öldü. Hal kabzayı yakalayarak kan içindeki uzun kılıcı çekip çıkardı. Sonra hayvanın yakınındaki bir kayaya gidip oraya oturdu. Üzgün ama yine de sevinçliydi. Bu birbirine zıt duygular yüzünden şaşkındı. Otların üzerinde yatan ve içe dokunan ölü bir et yığınına dönüştürdüğü hayvanın görkemli güzelliğini düşünüp duruyordu. Bir el omzuna dokundu. Aboli usulca, "Ancak gerçek bir avcı öldürmenin verdiği ızdırabı bilir Gundvane," dedi. "Bu nedenle avcı olan kabilem vurdukları hayvanların ruhlarını yatıştırmak ve şükretmek için dans ederler." "Hal bana o şarkıyı söylemeyi öğret," dedi. "O dansı da." Aboli o kalın ve güzel sesiyle şarkı söylemeye başladı. Genç adam tempoyu öğrenince sık sık tekrarlanan nakarata katıldı. Avın güzelliği ve zarafetini övüyor, avcının ve kabilesinin yaşaması için hayvanın ölmesine şükrediyorlardı. Aboli sonra dans etmeye başladı. Dev ölünün etrafında ayaklarını yere vuruyor, sürüyor ve şarkı söyleyerek bir daire çiziyordu. Hal de ona katıldı. Şarkı sona erdiği zaman gözleri bulanıklaşmış, soluk soluğa kalmıştı. Avcılar bir arada oturdular. Güneşin yanlamasına gelen sarı ışıklarında, başlarında Sukena'nın bulunduğu kaçaklardan oluşan kısa sıranın ovanın dibinden onlara doğru gelmesini seyrettiler. Hal karanlık basmadan önce gruptakilere korunmak için bir set yaptırdı. Göğsüne kadar gelen siperi denetleyip aralarındaki açıklıkların tatlı diken dallarıyla kapatılmasını sağladı. Geyiklerin butlarını ve omuzlarını setin içine koydular. Böylece leş yiyen hayvanlar onlara ulaşamayacaklardı. Geride sadece sakatat ve et parçaları, kesilip atılmış olan kafalar ve toynaklar, yığın yığın iç organları ve bağırsaklar kaldı. Bu bağırsaklar yarı sindirilmiş otlar ve yapraklarla doluydu. Gruptakiler uzaklaşırlarken akbabalar sekerek yaklaştılar ya da geniş kanatlarını çırparak yere kondular. Çakal ve sırtlanlar da bu kanlı kalıntıları yutmak ve artıklar yüzünden kavga etmek için koşuştular. Kaçakların hepsi de nefis geyik bifteklerinden doyasıya yedikten sonra hal nöbet beklemek için bir program yaptı. Kendisiyle Sukiyana için gece yarısı başlayan süreyi seçti. En zor ve sıkıntılı nöbetti. Çünkü insan gücü bu saatlerde iyice azalıyordu. Ama iki genç gece baş başa kalmaktan hoşlanıyorlardı. Gruptakiler uyurlarken Halle Sukiyana korunmalı kampın giriş yerinde bir tek kürk karosa sarılarak oturdular. Hal'in sağ elinin yakınında bir tüfek vardı. Diğerlerini uyandırmamak için sessizce seviştikten sonra gökyüzünü seyrederek fısıltıyla konuşmaya başladılar. Çok yukarılarda yıldızlar eski yörüngelerinin üzerinde dönüyorlardı. Hal, bana doğruyu söyle aşkım dedi. O yıldızlarda neler okudun? Önümüzde neler var? Bana kaç erkek çocuk vereceksin? Sukiyana'nın genç adamın avucuna bıraktığı eli birdenbire hareketsiz kaldı. Hal, kızın bütün vücudunun kas katı kesildiğini hissetti. Sukiyana yanıt vermediği için tekrar sormak zorunda kaldı. Neden bana gelecekte gördüklerini söylemiyorsun? Yıldız haritalarımızı çıkardığını biliyorum. Çünkü çoğu zaman yıldızları inceleyip mavi kaplı küçük defterine bir şeyler yazdığını gördüm. Sen benim o sırada uyuduğumu sanıyordun. Sukiyana parmaklarını genç adamın dudaklarına götürdü. Lütfen sus lordum. Bu yaşamımızda pek çok şey var. Onların bizden gizlenmesi çok daha iyi. Bu gece ve yarın birbirimizi bütün kalbimizle ve gücümüzle sevelim. Tanrı'nın bize verdiği her günden iyice yararlanalım. Beni endişelendiriyorsun tatlım. Yani hiç oğlumuz olmayacak mı? Kayan bir yıldızın gökyüzünde bıraktığı ateşten kısa izi ve onun gözlerinin önünde ortadan kaybolmasını seyrettiler. Yine sessizleşmişlerdi. Sonra kız içini çekerek, ''Evet, sana bir erkek çocuk vereceğim.'' diye fısıldadı. Ama dilinin ucuna kadar gelen sözleri söylemekten birdenbire vazgeçti. Sesinde büyük bir hüzün var. Hal endişeyle konuşuyordu. Ama bana bir erkek çocuk vereceğinin düşüncesi beni sevindiriyor. Sukiyana yine fısıltıyla, ''Yıldızlar çok kötü ve hain olabilirler.'' dedi. ''Bazen verdikleri sözleri bizim beklemediğimiz ya da hoşumuza gitmeyen bir biçimde yerine getirirler. Ben sadece bir tek şeyden eminim. Kader seni çok önemli bir görev için seçmiş. Daha doğduğu gün belirlenmiş bu.'' ''Babam da bana bu görevden söz etmişti.'' Hal sıkıntıyla o eski kehaneti düşündü. ''Kaderimin emrettiği şeylerle karşılaşmaya hazırım. Şu ana kadar sık sık yaptığın gibi beni desteklemen, bana yardım etmen için sana ihtiyacım var.'' Sukiyana genç adamın bir yalvarışa benzeyen bu sözlerine yanıt vermedi. Onun yerine, ''Sana verilen görev bir yemin, gizemli ve güçlü bir tılsımla ilgili.'' dedi. ''Hal, sen o sırada yanımda olacak mısın?'' diye ısrar etti. ''Sen de oğlumuz.'' ''Sana gitmen gereken yolda rehber olabileceksem bunu bütün kalbim ve bütün gücümle yapacağım.'' Genç adam yalvarırcasına ''Ama benimle birlikte gelecek misin?'' diye sordu. Kız söz verdi. ''Yıldızların izin verdiği yere kadar seninle birlikte geleceğim. Bundan daha fazlasını bilmiyorum. Bir şey de söyleyemem.'' ''Hal, ama...'' diye başladı. Fakat kız onu susturmak için genç adamı öptü. Sonra da Hal'i uyardı. ''Bu kadarı yeter. Artık başka bir şey sorma.'' ''Şimdi yine bana sokul ve yıldızlarla ilgili şeyleri de onlara bırak.'' Nöbet süresinin sonlarına doğru yedi kız kardeş tepelerin ardında gözden kaybolduğu ve boğa burcu yükseklerde gururla ışıldadığı sırada iki genç birbirlerine sarılmış yatıyorlardı. Uyku ağır ağır bastırıyordu. Sevgililer uyumamak için hala alçak seslerle konuşuyorlardı. Bu vahşi yere özgü gece seslerine alışmışlardı. Gece kuşlarının su şırıltısı gibi cıvıltılarına, küçük kızıl çakalların pesten tize kadar yükselen korolarına, leşlerin kalıntılarına saldıran sırtlanların kah çığlıkları, kah tavuk gıdaklamasına benzeyen tüyler ürpertici seslerine. Ama bu gece iki genci ruhlarının derinliklerine kadar donduran bir ses etrafta yankılandı. Cehennemdeki bütün zebanilerin sesiydi bu. Diğer küçük önemsiz yaratıkları susturan, tepelere çarparak yüzlerce yankı yapan, dehşet verici bir kükreme ve homurtu. Sukiyana elinde olmadan Hale sarılarak, ''Ah Gunvane!'' diye bağırdı. ''Ne biçim bir yaratık bu?'' Dehşete kapılan sadece o değildi. Bütün kamp birdenbire uyandı. Zvanti bir çığlık attı. Bebeği de onun dehşetinin yankısıymış gibi bağırdı. Erkekler bile ayağa fırlayarak Tanrı'ya seslendiler. Aboli iki gencin yanında ay ışığının düşürdüğü bir gölge gibi belirdi. Elini Sukeyana'nın titreyen omzuna koyarak onu sakinleştirdi. İki gence o bir hayalet değil diye açıkladı. O da bu dünyadan bir yaratık. En cesur bir avcının bile aslanlardan 3 kez korktuğunu söylerler. Birinci sefer hayvanın izlerini gördüğü zaman, ikinci kez aslanın sesini duyduğunda, üçüncü defa da hayvanla yüz yüze geldiği an. Hal ayağı fırlayarak diğerlerine seslendi. Ateşe yeni kütükler atın. Bütün tüfeklerdeki ağır yanan kibritleri tutuşturun. Kadınlarla çocukları kampın orta yerine toplayın. Diğerleri çerden çöpten setin gerisinde birbirlerine sokularak sık bir daire oluşturdular. Etrafa derin bir sessizlik çökmüştü. Daha öncekinden çok daha yoğun bir sessizlik. Çünkü karanlıklardan gelen o ses yüzünden leş yiyici hayvanlar bile susmuşlardı. Ellerinde tüfeklerle hazır beklediler. Alevlerin sarı ışıklarının erişemediği karanlıklara doğru bakıyorlardı. Hale titreşen alevler gözlerine oyun oynuyormuş gibi geldi. Çünkü hayal gibi bir şeyin gölgelerin arasından kayarcasına ilerlediğini sandı. Ama Sukeyana onun kolunu sıkıca kavrayarak tırnaklarını etine batırdı. Genç adam o zaman kızın da aynı şeyi görmüş olduğunu anladı. O dehşet verici ses birdenbire bir fırtına gibi etraflarını sardı. Başlarındaki saçları dimdik oldu. Kadınlar çığlıklar attılar. Erkekler titreyerek silahlarına sıkıca sarıldılar. Ama ellerindeki bu tüfekler artık onlara çok yetersiz ve entipüften şeylermiş gibi geliyordu. Tvanti işte diye fısıldadı. İlk defa gördüklerinin gerçek olduğunu anladılar. Yüksekliği insanın omuzuna kadar gelen korkunç, dev gibi bir kedi yumuşak tabanlarına basarak sessizce gözlerinin önünden geçti. Alevler hayvanın pirinç gibi parlak derisini aydınlattı. Aslanın gözleri şeytanın tacındaki zümrütlere dönüştü. İlk aslanı bir başkası izledi, sonra bir başkası. Hayvanlar hızla tehlikeli bir sıra halinde kaçakların önünden geçtiler ve karanlık gecede yine gözden kayboldular. Aboli bütün cesaretlerini topluyorlar diye açıkladı. Burunlarına kan ve et kokusu geliyor. Bizim peşimizdeler. Hal sordu, öyleyse kamptan kaçalım mı? Hayır. Aboli başını salladı. Onlar karanlığa alışıklar. Gece bizim gözlerimizi kör ettiği zaman aslanlar yine etraflarını görürler. Karanlık onları cüretli yapar. Burada geldiklerini görebileceğimiz bu yerde kalmalıyız. Sonra karanlıkların arasından gördükleri hayvanların bile yanında cüce gibi kaldığı bir yaratık çıktı. Aslan tüm haşmetiyle sallanarak onlara doğru geldi. Siyah ve sarı kıllardan oluşan yelesi kafasını kaplıyor ve hayvanın bir saman yığını kadar iri görünmesine neden oluyordu. Hal Aboli'ye "Ona ateş edeyim mi?" diye fısıldadı. "Yaralanmak onu çıldırtır. Aslanı temizce öldüremeyeceksen hiç ateş etme." Aslan kamp ateşinin iyice aydınlattığı yerde durdu. Ön bacaklarını açarak başını eğdi. Yelesindeki kara kıllar dikleşti. Kaçakların dehşet dolu bakışları altında sanki kafası şişti ve eskisinin 2 katı oldu. Aslan ağzını açınca onun iri dişlerini gördüler. Fil dişine benziyordu bunlar. Aslanın kırmızı dili dişlerinin arasında kıvrıldı ve yaratık tekrar kükredi. Bu ses fiziksel bir güç gibi kaçaklara çarptı. Fırtınanın sürüklediği bir dalga gibi. Kulak zarları sanki patladı, duyuları birbirine karıştı. Hayvan o kadar yakındı ki hal onun dev akciğerlerinden çıkan havanın yüzüne geldiğini hissetti. Bu soluk ceset ve çoktan ölmüş hayvanların leşleri gibi kokuyordu. Genç adam diğerlerine ısrarla "Sessiz olun," dedi. "Hiç sesinizi çıkarmayın, kımıldamayın da, yoksa saldırmasına neden olabilirsiniz." Bu emre kadınlar, hatta küçük çocuk bile itaat etti. Bağırmamak için kendilerini tutarak dehşetten donmuş halde oturdular. Sanki sonsuza dek böyle kaldılar. Sonunda tek gözlü ufak tefek Johannes bu duruma dayanamadı. Bir çığlık atarak tüfeğini kaldırdı, deli gibi ateş etti. Hal tüfeğin dumanları gözlerini körleştirmeden bir an önce misketin hedefi bulmadığını ve aslanın 2 bacağı arasına yere saplandığını gördü. Sonra duman yayılıp bir buluta dönüştü ve onları sardı. Dumanın ötesinden öfkeli aslanın homurtuları geliyordu. 2 kadın haykırıyor, erkekler kamp yerinin diplerine kaçmaya çalışırken birbirlerine çarpıyorlardı. Sadece Halle Aboli yerlerinden kımıldamadılar. Tüfeklerini kaldırmış duman bulutuna doğru nişan almışlardı. Ufacık tefecik Sukeyana Hal'in yanına büzülmüştü ama kaçmaya çalışmıyordu. Sonra aslan barut bulutunun ortasından hızla fırladı. Hal tetiği çekti ama ıskaladı. Aboli'nin silahı kulakları sağır edecek bir gürültüyle patladı. Aslan o kadar hızlıydı ki hareket halindeki bir gölge gibi gözüküyordu. Duman ve karanlık da insanın gözlerini yanıltıyordu. Aboli'nin kurşunu herhalde aslana gelmemişti. Vahşi hayvan korkunç bir sesle kükreyerek kampa daldı. Hal Sukiyena'nın üzerine kapanıp kızı kendi vücuduyla korumaya çalıştı. Aslan genç adamın üzerinden atladı. Hayvan dehşet içindeki insanların arasından Yohannes'i seçmiş gibiydi. İri dişlerini sırtının aşağısına geçirerek Yohannes'i havaya kaldırdı. Bir kedinin fareyi kaldırması gibi. Aslan bir sıçrayışla kampın arka çitini açtı ve karanlıkların arasında kayboldu. Yohannes'in gölgelerin arasında çığlıklar attığını duydular. Ama aslan onu fazla uzağa götürmedi. Alevlerin ışıklarının hemen ötesinde Yohannes'i canlı canlı yemeye başladı. Kamptakiler hayvanın dişlerini geçirdiği kemiklerin çatırdadığını duydular. Sonra aslanın bir ağız dolusu eti kopardığını. Dişi bir aslan avı paylaşmak için hızla koşarken yine kükremeler ve homurtular duyuldu. İki hayvan Yohannes'i parçalarken canhıraş feryatlar yükseldi. Sonra haykırışları yavaş yavaş hafifledi ve sonunda tümüyle kesildi. Şimdi karanlıkların arasından kendilerine ziyafet çeken iki aslanın çıkardıkları tüyler ürpertici sesler geliyordu. Kadınlar sinir krizleri geçiriyorlar, küçük Bobby ağlayarak ufacık yumruklarını Altuda'nın göğsüne dehşetle vuruyordu. Hal Sukiyena'yı sakinleştirdikten sonra diğerlerini toplamaya çalıştı. ''Koşmayın, usulca hareket edin. Tüfeklerinizi doldurun ama ben söylemedikçe ateş etmeyin.'' Sonra Daniel'la Aboli'ye baktı. ''Onları bizim topladığımız etler çekiyor. Yohannes'le işleri bittiği zaman daha fazla et bulmak için yine kampa saldıracaklar.'' ''Haklısın Gundvane.'' ''Hal öyleyse dikkatlerini bizden uzaklaştırmak için onlara geyik eti verelim.'' dedi. ''Bana yardım edin.'' Geyiğin iri çiğ butlarından birini alarak ateşin yakınına götürüp tozların üzerine attılar. Hal onları tekrar uyardı. ''Koşmayın. Çünkü kedi fareyi nasıl kovalıyorsa aslanlar da koştuğumuz takdirde peşimize takılırlar.'' Geri geri giderek siperlerin arkasına girdiler. Hemen arkasından bir dişi aslan karanlıklardan fırlayarak kanlı butu yakaladı. Onu sürükleyerek gölgelerin arasına götürdü. Diğer hayvanların aslanın ele geçirdiği avı kapmak için kavga ettiklerini duydular. Sonra eti yemek için kavgayı bıraktılar. Şimdi homurdanıyor, hırlıyor ve tıslıyorlardı. O koskocaman çiğ et parçası obur iri kedilerin bir süre beslenmelerine ve kavga etmelerine yetti. Ama hayvanlar sonra ateşin yakınında dolaşmaya ve birbirine dehşetle sokulmuş olan insanlara saldırır gibi yapmaya başladılar. Hal onları yeniden beslemeliyiz dedi. Çok geçmeden aslanların bu ikramı kampa saldırmaya tercih ettikleri anlaşıldı. Çünkü üç adam başka dev bir budu setin arkasından sürükleyerek getirdikleri zaman aslanlar onların çekilmelerini beklediler. Sonra karanlıkların arasından sürünerek çıkan bir dişi aslan onu götürdü. Hal diğerlerini oyalamak için, ''Dişiler her zaman diğerlerinden cüretli oluyor.'' dedi. Aboli de aynı fikirdeydi. ''Aç gözü.'' Sukiyena aksi aksi, ''Siz erkeklerin başınızın çaresine bakacak kadar aklınız ve cesaretiniz yoksa suç bizde mi?'' dedi. Çoğu bu sözlere güldüler. Ama soluk soluğa ve yalandan. O gece hal sürüyü beslemek için geyik butlarını iki defa daha getirmek zorunda kaldı. Sonunda şafak rengi açılan gökyüzüne doğru yükselen diken ağaçlarının tepelerini belirginleştirmeye başladı. Aslanlar doymuş gibiydiler. Kara yileli erkek kamp yerinden uzaklaştı. Kaçaklar onun uzaklarda kükrediğini duydular. Sesi gitgide hafifliyordu. Aslan güneş grubun gidecekleri yola paralel olan dağların sivri doruklarının arkasından alevli altın kenarını gösterirken son defa bir fersah ötede kükredi. Halle Altuda zavallı Yohannes'ten arta kalan parçaları bulmaya gittiler. İşin garibi aslanlar adamın ellerine ve kafasına dokunmamış, geri kalan kısımlarını yemişlerdi. Hal Yohannes'in camlaşmış gözlerini kapattı. Sukiyena bu içe dokunan kalıntıları bir kumaşa sardı ve diğerlerinin kazdıkları mezarın başında dua etti. Hal sırtlanların yeni kazılmış toprağı eşelememeleri için mezarın üzerine iri kaya parçaları yerleştirdi. ''Artık burada daha fazla kalamayız.'' Genç adam Sukiyena'yı ayağa kaldırdı. ''Bugün nehre ulaşmak istiyorsak hemen yola çıkmalıyız. Neyse ki bize yetecek kadar etimiz var.'' Geri kalan geyik butlarını taşımak için sopalara geçirdiler. Sopaların ucunu birer kişi tuttu. Tepeleri ve çayırları aştılar. Nehre ulaştıkları sırada akşam olmak üzereydi. Yüksek bir kayanın üzerinden geniş yeşil suya baktılar. Bu nehir daha önce de yürüyüşleri sırasında onlara engel olmuştu.
37. ayrımın sonu. Sayfa 476.